Ayrım 53, sayfa 362, bölüm 85. Polonya'da hava kararıyordu. Veya bir fırtına yaklaşıyordu. Ya da ışığı, algılayışım değişmişti. Söylenen saatte bahçeye tekrar geldiğimde ağaçlar, çalılar, vitraylar sanki karanlığın içinde biraz daha kararmıştı. Avluda gidip geliyordum. Birden Aziz Stanislas Kilisesi'nin yanındaki sütunun dibinde beyaz bir silüet gördüm. Gri bankla uyumlu, açık renk saçları fark ettim. Massenet'in Manon operasını düşünmemek imkansızdı. Öğrenciliğim sırasında çok sık dinlemiştim. Kadın kahramanın Şövalye de Grile ile ilk karşılaşmasında söylediği cümle unutulmazdı. Biri var, çabuk, bankımda oturan biri var. 3 adım daha attım. Heyecandan kalbim duracaktı. Oradaydı. Manon Simonis. Günlerden beri gerçekten yaşadığını bilmeden peşinde koştuğum hayalet. Sırtını bir direğe dayamış, kafasını elindeki kitaba gömmüştü. Belliğimde bembeyaz kaşlarıyla yer eden küçük kızın bugün neye benzediğini hayal bile edemiyordum. Tam karşımda duran silüeti hiçbir şekilde gözümün önünde canlandıramıyordum. Manon hala sarı saçlıydı. Daha çok açık kestane rengi. Ama vücudunun fotoğraflardaki cılız çocukla hiçbir ilgisi yoktu. Yuvarlak hatlı, atletik omuzlara sahip genç bir kadına dönüşmüştü. Üzerinde saç örgülü beyaz bir kazak vardı. Vücut hatları iriydi. Bulunduğum yerden elleri de kocaman görünüyordu. Biraz daha ilerledim ve profilini incelemeye başladım. İşte o zaman sağ tüyüslü çocuğun yüz hatlarını gördüm. Yüzüyle orantılı, karakteristik bir burun, düz, yumuşak burnun üzerinde uzun, kısık gözler. Manon kitap okuyordu. Titiz bir yüz ifadesi, hafifçe kalkık kaşlarının üstünde iki yana dökülen saçları vardı. Öksürdüm. Kafasını kaldırdı ve bana gülümsedi. Onda çok daha etkili bir şey vardı. İçim içime sığmıyordu. Bir hayranlıktı bendeki. Ama hayran olan artık ben değildim. Benim dışımda biriydi. Benim yansımamdı. Bir ses kulağıma fısıldarken, "Onun için buradasın. Soruşturman bu görüşmeye bağlı." Siz Fransız polisiniz değil mi? Gülümsüyordu. Bankta yer açmak için kenara kaydı. Bu hareket vücut hatlarını biraz daha belirginleştirmişti. Dünün cılız çocuğu bugün Playboy takvimlerindeki güzel vücutlu, cinsel çekiciliğe sahip kızlara benziyordu. Kapağı sararmış kitabını salladı. Burada bazı Fransızca kitaplar var, dini yayınlar. Hepsini ezbere biliyorum. Kitaptaki başlıkları sıraladı ama dinlemiyordum ki. Tüm duyularım karşılaşmanın şokuyla körelmişti. Tıpkı bir patlamanın kulakları sağır etmesi veya güçlü bir ışığın gözleri kör etmesi gibi. Bu anı dönmek için gayret sarf ettim. "Neden burada olduğumu biliyor musunuz?" diye sordum. Andrei bana açıkladı. "Beni sorgulamaya geldiniz. Ziyaretimden şaşırmamış gibisiniz." 3 aydan beri saklanıyordum. Zaten beni bulmalarını bekliyordum. Polis beni sorgulamaya bayılıyor. Soruşturmadaki son gelişmeler hakkında tam olarak ne biliyordu? Luke'un intiharından haberi var mıydı? Stefani Sarrazin'in ölümünden? Hayır. Manastır duvarlarının ardında ona kim bilgi verebilirdi ki? Kuşkusuz Namoski vermezdi. Banka oturdum. Ağzımda kağıtları vardı. Yeniden konuştum. Ben soruşturmacı değilim. Yani sizin anladığınız anlamda. Resmi bir görevim yok. Öyleyse burada ne arıyorsunuz? Luke. Luke'un bir dostuyum. Luke Cyberus'un. Hafifçe kafasını salladı. Yüzündeki gülümseme kaybolmuştu. Işık, gölge dağılımı içinde David Hamilton'ın fotoğraflarını veya 70'lerin Flower Power resimlerini andırıyordu. Saçlara takılan çiçekler. O dönemi hatırlamam güçtü. Çünkü çok küçüktüm ama hep mutlu bir çocukluk dönemi hayal etmiştim. İdealizmin ve başkaldırının çağı, müzik patlamasının yaşandığı yıllar. Karşımda o dönemin perilerinden biri duruyordu. "O nasıl?" diye sordu dalgın dalgın. "Çok iyi," diye yalan söyledim. "Başka bir görev atandı. Soruşturmayı ben aldım gizlice. Buraya kadar boşuna geldiniz o halde. Neden? Size hiçbir şey söyleyemem. Ben bayan hayır hayırım." Kafasını yana eğdi ve mekanik bir ses tonuyla konuşmaya başladı. 12 Kasım 1988'de ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Hayır. Sizi kuyuda kim boğmaya çalıştı biliyor musunuz? Hayır. Koma dönemine ait hatırladığınız şeyler var mı? Hayır. Annenizi öldürdüğünüzden şüphe ettiğiniz birileri var mı? Hayır. Bu şekilde uzun süre devam edebilirim. Ancak tüm sorulara verilecek tek bir yanıtım var. Hayır. Gözlerimi kapattım ve gitgide daha yoğun bir hal alan yaprak ve çiçek kokularını ciğerlerime çektim. Yavaş yavaş kararmaya başlayan hava ile birlikte nem de artmıştı. Uzun süreden beri ilk kez sigara içme isteği duymuyordum. Gözüm kitabın kapağına takıldı. Andre'ye gidenin dar kapısı. "Beğendiniz mi?" diye sordum. Karanlıkta dudak büzdü. Dolgun dudakları nedendir bilmem, aklıma memelerinin ayrıntısını getirdi. Nasıllardı acaba? Bu ağız gibi körpe ve pembe mi? İçimde yavaş yavaş bir şeyler uyanıyordu. Ama bu, Manas Lapina Hastanesi'nin müdüresinin yanında hissettiğim gibi şiddetli, delice ve utanılacak bir ağzı değildi. Ancak bütün düşüncelerden kopuk, ışıl ışıl, etrik bir istek. Bütün dikkatimi kitaba vererek yeniden sordum. Hikayeyi beğenmediniz mi? Biraz, biraz hafif buldum. Genç kadının arayışı konusunda aynı fikirde değil misiniz onunla? Benim için din sonuna kadar açık bir penceredir. Kesinlikle bu romandaki gibi sınırlı olan bir şey değil. Yeni yetmeyken Gide'nin bu eserini 20 kez okumuştum. Tanrı'yı nişanlısına tercih eden, ruhani aşkı bütün tensel ilişkilere yeğleyen genç bir kadını anlatıyordu. Bugün kitaptan hiçbir şey hatırlamıyordum. Kendilerini mezar taşları gibi ifade eden iki kişi dışında. Rastgele bir yorumda bulundum. Gide, Tanrı ile duygu birliği içinde olursa kişinin kendisini Tanrı'ya kurban edebileceğini anlatıyor. Bu zorluk bir kapı, bir geçit bile olabilir. Sonunda ulaşılan saflık da. Patavatsız bir hareketle sözümü kesti. Bir kez daha kazanın altındaki memelerini düşündüm. Tüm vücuduma sıcak basmıştı. Karşı konulamaz ve bildik bir sıcaklık. Ereksiyon halindeydim. Nasıl kurban etme? Diye sert bir ses tonuyla sordu. Tanrı'ya ulaşmak için kişinin kendini yok etmesi mi gerekiyor? Doğru olan bunun tam tersi. Kişi kendisi olmak zorunda. Selamete ulaşmak için kendini dinlemeli. İsa'nın mesajı da bu. Tanrı içimizde. Katolik misiniz? Eğer olmasaydım olmak zorundaydım. Burada kalmanın başka yolu yok sanırım. Kurulmuş bir makine gibi sayfaları çevirmeye başladı. Yüz ifadesi sertleşmişti. İlk manon diğerine ulaşmak için bir atlama taşıydı sadece. Şimdi yüzü asık, gergin ve karamsardı. Genç kız ikinci kişiliğini bir sır gibi saklıyordu. Sert, kaygılı, sıkıntılı bir kişilik. Birden hala konuştuğunu fark ettim. Pardon, özür dilerim. Bir an dikkatimi kaybettim. Boğuk bir kahkaha attı ve yüzü yeniden aydınlandı. Birbirimize artık sen diye hitap etsek burada fazla ziyaretçim olmadığını söylüyordum zaten. Siz, yani sen bu durumdan üzülmüyor musun? Son derece sıkılıyorum, öyle söyleyebilirsin. Konuşmalarımız film repliklerine benziyordu. Ancak hiçbir mantığı, hiçbir duyarlılığı, tutarlılığı yoktu. Sanki senaryonun sayfaları karışmıştı. Buraya gelmeden önce biyoloji öğrencisiydim. Arkadaşlarım vardı, sınavlara giriyordum, kafelere takılıyordum. Eski korkularımdan, tekrarlayan krizlerimden de kurtulmuştum. Bir bacağını kalçasının altına aldı. Ve sonra, geçen yaz, annem öldü. Bir anda kendimi polislerin karşısında buldum. Beni tehdit edenin ne olduğunu, kim olduğunu bile bilmiyordum. Kabus yeniden başladı. Ondan sonra Andrea ortaya çıktı ve buraya sığınmam için beni ikna etti. Son derece ikna edicidir. Bugün artık nerede olduğumu bile bilmiyorum. En azından güvendeyim. Yağmur başlamıştı. Galeride hava serinledi. Konuşmuyordum. Yüz ifadem acıklıydı herhalde. Manon yeniden güldü ve yanağımı okşadı. Umarım burada kalırsın. En az iki kişilik sıkılırız hiç olmazsa. Parmaklarının teması beni heyecanlandırmıştı. Duyduğum arzu daha engin, daha evrensel bir hal almıştı. Aşk uyuşukluğunu andıran bir esriklik. Tuzağa düşmüştüm. Hayal ettiğim Manon neredeydi? Ölümün içinden geçmiş küçük kız, cinayet şüphelisi, şeytanla anlaşma yapmış, ölüm getiren kadın neredeydi? Vatikan radyosunun saati geldi diye bağırdı saatine bakarak. Buradaki tek eğlence bu. Televizyon bile yok. Buna inanabiliyor musun? Ayağa kalktı. Yağmur gürültüyle galerinin içine giriyor. Serpintisi yüzümüze kadar ulaşıyordu. Gel. Sonra kendimize borç çorbası yaparız. Bölüm 86. Bu gece keşiş odamda en yakın düşmanımla yüz yüzeydim. Duygusal hayatımın boşluğuyla. İki farklı dönemim olmuştu. İlki Tanrı aşkıydı. Roma ruhban okuluna kadar karşı cinsle maceram olmamıştı. Bundan dolayı da ne acı ne eksiklik hissetmemiştim. Kalbim zaten doluydu. Mumlarla dolu bir kilisede kibrit yakmanın bir anlamı yoktu. Elbette kimi zaman düşüncelerim bacak arama kadar iniyor, itkilerim kafamı dolduruyordu. O dönemde mastürbasyon, dua, tövbe çevrimine giriyordum. Kendi kendimi cezalandırıyordum. Ama her şey Afrika'da değişti. Kan, toprak, tensel istek orada beni bekliyordu. Ruanda'daki soykırım öncesi kendimi Ondule çatılı bir barakada bulmuştum. Aklımda hiçbir şey yoktu veya araba kazası gibi bir şeydi. Bir çarpma, bir alt üst oluş, dış dünyayla bütün temasım kesilmişti. En ufak bir tat almıyor, en ufak bir şey hissetmiyordum. Ama kesin olan tek şey vardı. Parlak tenli, neşeli bir kadın benim hayatımı kurtarmıştı. Ona karşı büyük bir minnettarlık duyuyordum. Beni yeniden hayata döndürmüştü. Bir süre onu görmesem çıldıracak gibi oluyordum. Yine de bir sabah elveda demeden oradan ayrıldım. Bir hırsız gibi kaçtım. Kimseye görünmeden, kimseyle konuşmadan şehri boydan boya kat ettim. Kigali sokaklarında Bin Tepeler Radyosu hala intikam çağrıları yapıyordu. Kigali'nin güneyinde, Butamba'daki bir kiliseye sığındım ve 3 gün boyunca uyumadan dua ettim. Tanrı'ya yakardım. Biliyordum hiçbir şey silip atamazdım ama bir şekilde Tanrı'ya daha fazla yakarabilir, onu daha fazla sevebilirdim. Artık özgürdüm. Sonunda duygularımı kabullenmiştim. Tensel isteğe, onun şiddetine karşı konamazdı. Bu dıştan kaynaklanan ki buna idivaya kapılma da diyoruz, bir şey değildi. Tamamen içseldi. Arzularımı gem vuramıyordum. Sonunda kendime karşı samimi olmaya karar verdim ve birbirleriyle çelişik de olsa ruhumu daha fazla arındıracaktım. Ben odama çekilmiş bu düşüncelerle boğuşurken ilk mülteciler geldi. Günlerden 9 Haziran'dı. Başkan Giovanni Habyarimana'nın uçağı düşmüştü. Düşürülmüştü daha doğrusu. Aklıma kadın geldi. Şu elveda demeden, kucaklaşmadan terk ettiğim kadın. Üstelik o bir Tutsi'ydi. Yeniden Kigali'ye döndüm. Okullarda, kiliselerde, resmi binalarda onu aradım. Hayatımı kurtaran, onu ölümden kurtarmak için burada olmayışımdan başka bir şey düşünemiyordum. Aramaya gece gündüz devam ettim. Cesetlerin arasında dolaşıyordum. Yollarda, kanallarda, barikatların civarında, ölülerin üst üste yığıldığı toplu mezar çukurlarında, kafaları bedenleri kaldırıp bakıyordum. Ellerim ölüm kokuyordu. Bedenim ölüm kokuyordu. Ve bendeki aşk, fiziksel aşk çürümekte olan bu cesetlerin görüntüsüyle sanki birleşmişti. İçimde bir ceset vardı. Ama kadını asla bulamadım. Sonraki haftalarda iyice yoldan çıkmıştım. Katliamlar, açılan toplu mezarlar, yakılan cesetler. Bu cehennemin içinde hala aşık arıyordum. Zaire sınırlarında, Kibuye kamplarında da başka metreslerim vardı. Ama ben Kigali'dekini kaybettiğimi arıyordum. Kendimden iğreniyor, vicdan azabı çekiyordum. Bu arada kolera salgını başlamıştı. Etraf çürümüş ceset kokuyordu. Kepçelerle binlerce ceset taşınıyordu. Ama ben aradığım her fırsatta, bulduğum her fırsatta aşk yapmaya devam ediyordum. Farklı bir ruh halindeydim. Herkes gibi korkuyordum, panik içindeydim ve umutsuzdum. Bu cinsel aşırılık beni hiçbir şey yapamaz hale getirmişti. Sonunda sağlık nedenleriyle Fransa'ya döndüm. Paris'teki Saint-Anne Hastanesi'ne nakledildim. Depresyonla birlikte ilaçların da etkisiyle içimdeki arzu ölmüştü. Sonunda duyarsızlaşmıştım. İçimdeki hayvan uyuşmuştu. Yıllarca süren bir sakinlik dönemine girdim. Kadınlara karşı en ufak bir istek duymuyordum. Sonra Hristiyanlık gururum yüzeye çıktı. Yeniden Tanrı'ya karşı büyülü bir aşk hissetmeye başladım. Ne kalbimi ne de bedenimi Yüce Rabbimden başkasıyla paylaşmam söz konusuydu. Ancak bu kez başka bir açmaza girmiştim. Rahip olacak gücüm yoktu. Erkek olacak cesaretim de. Polis mesleği imdadıma yetişti. Artık ahlak masasında yüzbaşıydım. Bana yardımcı olabilecek kişilerle karşılaşmaya başladım. Fahişeler, aşksız aşk, bu benim tek çaremdi. Ruhumu rehine koymadan bedenimi rahatlatmak. Siyah tenlere özel bir düşkünlüğüm vardı. Bunun nedeni Afrikalı o kadın olmalıydı. Genellikle Kevur Samba'dan ve Ruby İstanbul'u yordum siyahları. Ayrıca Asya kökenli Fransızlara da takılıyordum. Vietnamlılar, Taylandlılar, Çinliler. Egzotizm, yabancı diller benim için filtre görevi yapıyor, ek bir barikat rolü oynuyordu. Sadece ismini anlayabildiğim bir kadına aşık olamazdım. Böylelikle partnerlerimi küçük düşürerek, onlara sahip olarak, isteklerimi yaptırarak hayallerimi gerçekleştiriyor, onları birer cinsellik objesine dönüştürerek kalbimi iğrenç bir şekilde korumaya çalışıyordum. Bedenime sahip olabilirsiniz ama ruhuma asla. Bu yanılsama çok sürmedi. Ben aşkı reddetmiştim ama o benden vazgeçmemişti. İğrenç bir seksten sonra artık aklım başıma geliyor, içimi dayanılmaz bir hüzün kaplıyordu. Bu gecede bir şeyleri ıskalamıştım ve bu bir şeyler gırtlağımda takılıp kalmıştı. Belki inancım beni hep korumuştu. Belki egzotizmdi. Cinselliğin kendisiydi ama aslında ıskaladığım şey de buydu. Çok daha derin, çok daha acı. Ama çok daha kötü olduğunu da biliyordum. Tabularıma ihanet etmiyordum. Özür dilerim. Tabularıma ihanet ediyordum. Aşka hiç saygı göstermemiş, onu kirletmiş, onunla alay etmiş, onu ayakları altına almıştım. Ama şimdi aşk iyileşmez bir yara gibi tam karşımdaydı. Saat 22:00. Kütüphanede radyoyu dinledikten sonra yemeğe ve akşam duasına katılmadan hücreme sığınmıştım. 35 yaşındaydım. Manon'a karşı bilinç dışı bir korku hissediyordum. Çünkü zaten kırılgan ve aldatıcı olan çelik zırh stratejimi çökertebilecek tek kişi oydu. Yeniden soruşturmamla ilgilenmeye karar verdim.